Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar. Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Serdar Soydan. Merhaba Serdar, hoş geldin.
Merhaba Seval, hoş bulduk.
Serdar daha önce de programımıza konuk olmuştu. O zaman kendisinin bir derlemesini konuşmuştuk. Hatırlatmak ister misin dinleyicilerimize Serdar, o derlemeyi polisiyle?
Sel yayınlarından çıkan Ah Bu Sevda adlı bir derleme için ben konuk olmuştum daha önce. Tanzimat'tan harf devrimine, yani 1850'lerden 1928'e kadar Türk Edebiyatı'nda LGBTİ temalı ya da karakterli öyküleri derleyen, eserlerden alıntılar yapan bir derlemeydi. Yine mazi sayfaları arasında, gazete ve dergiciler arasında dolaşıp yaptığım araştırmaların sonuçlarını içeren yazılardan oluşan yeni bir derlemem için bu sefer bir araya geldik.
Evet, bu sefer senin yazdığın, başkalarının yazdığını derlediğin değil, senin yazdığın bir derleme için bu programdayız. İsmi Yad, Ruhu Şad Olsun ve alt başlığı da Nait Sırrı Ölük, Peride Celal ve Suat Derviş üzerine yazılar. Bu kitap Sanat Kritik Yayınları tarafından yayınlandı geçtiğimiz aylarda. Ve senin o mazi yolculuğunun bugünle buluşmasının bir örneği kitap, aynı zamanda bir kaynak, bir başvuru kitabı özelliği de taşıyor bu üç yazarla ilgili bence. Çünkü bu kadar çok bilgiyi bulabildiğimiz bu üç yazar içinde Nait Sırrı Örik, Suat Derviş ve Peride Celal hakkında ve dahası bilmediğimiz birçok şeyi de öğrendiğimiz bir kitap oldu bu. Nasıl başladı bu serüven, neden bu üç yazar diye sorayım.
Bu üç yazardan biriyle başladı her şey. Nait Sırrı ile başladı. 2000 ya da 1999 yılında ben Mimar Sinan Sinema Televizyon'da okurken, Barbaros Dulları'ndan Beşiktaş'a inerken sağ kolda Yorum Sanat diye sanat kitaplarının olduğu bir yayın evi vardı. Oranın 1000 liralık, o zaman 1000 lira, bugünün 1 lirası gibi bir şeyi vardı, reyonu vardı. Baskısı olmayan ya da deposu çok olup ucuza satılan kitaplar bulunurdu orada. Bir tür böyle Telepir gibi bir reyondu. O reyonda Nait Sırrı'nın Sanatkarlar cildini bulmuştum. Oğlak yayınlarından çıkan bütün öyküler birinci cilt, Sanatkarları görmüştüm. O kitabı alıp okuduğum zaman Nait Sırrı'yla büyük bir ruh eşliğine sahip oldum. Yani Nait Sırrı'ya benzediğimi fark ettim ve Nait Sırrı'yı merak ettim. Kimdir, nedir, neler yazmıştır, Türk Edebiyatı'nın yeri nedir? O dönemde de Metin Erksan, Lütfü Akat, Memduh'un gibi çok okuyan, Türk Edebiyatı'nı yıllar içinde tanıştığım Türk edebiyatçılarının pek çoğundan daha çok bilen sinema insanları benim hocalarımdı. Ve onların Türk edebiyatı bilgileri, Türk edebiyatının bilinmeyenlerine dair bildikleri beni dehşete düşürüyordu her seferinde. Çünkü bahsettikleri pek çok kitap ya da yazarı tanımıyor, bilmiyordum ben. Böyle de bir merak yavaş yavaş gelişirken Nait Sırrı ile tanışınca bunun üzerine Nait Sırrı'nın külliyatını, eserlerini, hayatını araştırmaya ve çalışmaya başladım. Bir süre sonra baktım ki Nait Sırrı'nın gazete ve dergilerde kalan çok fazla yazısı olduğu söyleniyor. Hop ben de Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve Atatürk Kitaplığı'na giderek gazete ve dergi ciltlerini teker teker taramak suretiyle Nait Sırrı'nın bu kayıp eserlerini bulmaya çalıştım. Bir süre sonra tabii insan bir şey ararken başka bir şey buluyor. Bir şeye bakarken başka bir şey gözüne ilişiyor. O gözüne ilişen şey yeni bir dosyanın açılmasına yol açıyor. Derken böyle kar topu gibi araştırdığım yazarlar, biriktirdiğim konular, temalar ve isimler çeşitlendi. Bu çeşitlenmenin sonucu da Nait Sırrı gibi zaman içerisinde Suat Derviş ve Peride Celal'in de radarıma takılmasına ve benim yazarlarım olmasına yol açtı. Benim yazarlarım diyorum, yani sevdiğim, külliyatını araştırdığım ve üzerine düşündüğüm yazarlar diyeyim. Böylece işte bu Nait Sırrı, Peride Celal ve Suat Derviş benim üzerine çalıştığım, külliyatını araştırdığım, en çok araştırdığım ve çalıştığım üç yazar haline gelince bu kitapta ister istemez onlardan ibaret oldu.
Peki bu yazılar daha önce yayınlanmış mıydı yoksa ilk defa mı burada yayınlanıyorlar?
Şöyle Nahit Sırrı bölümündeki yazılar aslında 2016-17 yıllarında ben bir blog açmıştım WordPress'te Nahit Sırrı Örik diye. Orada haftada 3 tane entry giriyordum. 3 tane Nahit Sırrı'ya dair bilinmeyen konuda bildiklerimi, bulduklarımı ortaya koyuyordum. Yaklaşık 1,5 yıllık bir süreçte 100 A4'lük bir materyal ortaya çıktı. Nahit Sırrı'ya dair biriktirdiklerimden yazdığım yazılardı. Bu kitabın Nahit Sırrı bölümü aslında o blogda çıkan şeyler, yazılardan yapılan seçmeler. Daha sonra bu yazılardan yapılan seçmeler ayrıca bu kitaptan önce sanat kritiğin külliyat köşesinde 4 ay boyunca tefrika edildi. Burada da senin desteğini ve yüreklendirmeni anmadan geçemeyeceğim. Çünkü bu kitabın var olması ve bu yazıların insanlarla buluşmasındaki en önemli etkenlerden biri sensin. Beni bu yazıları yazmam ve bu sanat kritikte birlikte üretmemiz konusunda çok şevklendirdin. Ve biraz da senin sayende aslında bu kitap var olabildi. Bunun teşekkür ediyorum bu vesileyle.
Ben
Herkesi
teşekkür
buluştuk sana bir
ederim.
kez
İyi
daha.
ki yazdın. İyi ki bu
Evet.
kitaplar senin sayende ortaya çıktı.
Doğru. Bir de K24'ü anmadan edemem. Çünkü K24'te de ben yaklaşık 2019 yılından beri düzenli olmasa da işte yılda 6-7 yazı gibi bir yazı yazıyorum. Ve o yazılar da aslında ister istemez bu sevdiğim ve araştırdığım haklarında yeni şeyler ortaya koyduğum yazarlar hakkında yazıldı. O yazılardan da bazıları bu kitapta var ama onun dışında da pek çok işte Milliyet Sanat gibi farklı internet sitelerine yazdığım, farklı dergilere yazdığım yazılardan da bir kısmı bu kitapta yer aldı.
Peki yazıları kitaplaştırırken tekrar çalıştın mı Serdar? Yani bunları ne bileyim belirli bir sıraya koyarken neyi gözettin? Nasıl bir elden geçirme oldu kitaplaştırırken?
Şöyle farklı kaynaklar için farklı zamanlarda yazıldıklarından o yazı yazıldığında benim bilgilerim eksik olabiliyor. Yani mesela 2014 yılında Şehir Üniversitesi vardı ve Şehir Üniversitesi Taha Toros arşivini yavaş yavaş okuyucularla paylaşmaya başlamıştı bir internet sitesi üzerinden. O dönem Nahit Sırrı'ya dair çok fazla yeni şey öğrendik. Çünkü Nahit Sırrı'nın Evrak-ı Metrukesi'nin, Terekesi'nin Taha Toros'ta 60 yıl boyunca gözlerden ırak bir şekilde bulunduğu ortaya çıktı. Ve o dönemde ben büyük bir heyecanla gün be gün takip ederek ne çıktı, ne eklendiye bakıp onlar hakkında yazılar hazırlıyordum. Tabii bu yazılar zaman içerisinde külliyat daha net bir şekilde ve daha bütünlüklü ortaya çıktığında mahiyet değiştirdi. Bazılarının eksik olduğu, hatalı olduğu ortaya çıktı. O açıdan bu yazıları kitaba alırken üzerlerinden geçtim, her birini okudum. Tekrarlayan bazı bilgileri çıkardım. Çünkü dediğim gibi farklı kaynaklarda çıktığı, farklı mecralarda çıktıkları için bazı tekrarlar vardı. Mesela Suat Derviş'e dair, Pericel'e dair çok daha temel bazı bilgileri ikiliye üçlüyordum bu yazılarda. Onları eledim. Çünkü bir kitap bütünlüğü olunca bunu bir kere söylemek yeterli oluyor. Bir kronolojik sıralama mı yapayım yazıların yazılış tarihine göre diye düşündüm ama hayır. Sonra şöyle bir şey yaptım. En genel o yazara dair çok az şey bilen okuyucunun bile kolay içine girebileceği bir yazıdan başlayıp herkesin önce genel resmi, o yazara dair genel intibayı edinmesini sağlamayı öncelikli olarak hedefledim. Daha sonra minik ayrıntı bilgiler, daha artık advanced okumalar, daha böyle temel bilgilere sahip insanların yapacağı uzmanlık okumalarını ilerilere koymaya çalıştım. Yani bir dramaturjik seyir takip ettim insanların kolay okuması açısından diyebilirim.
Evet, şimdi bir ara verelim. Serdar, ne çalalım bugün, ne istersin?
Bugün Avni Anıl'ın Nihavend makamında bir şarkısı var. Bu maziden konuştuk. İsmi yad ruhu şad olsun dedik madem. Maziyi düşündüm de yoruldum halin elinde adlı Avni Anıl'ın Nihavend makamındaki şarkısını Şükran Doruk Özer'den dinleyebiliriz.
Peki. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz Serdar Soydan'la birlikte Sanat Kritik Yayınları tarafından yayınlanan İsmiyat, Ruhu Şad Olsun, Suat Derviş, Nait Sırrı Örik ve Perdeciler üzerine yazılar kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk kısmında bu kitabı oluşturan yazıların yayınlanma sürecini, bunlara olan ilgiyi ve araştırma sürecini ve sonrasında da kitaplaşma sürecini konuşmuştuk. Şimdi biraz daha kitabın içine girelim. Neler var mesela bu kitapta Nait Sırrı ile ilgili? Önce ondan başlayalım. Sonra Suat Derviş, sonra Peri de Celal ile ilgili edebiyat tarihlerinde olmayan ve senin işte araştırılması için uzmanlara ve meraklılara sunduğun.
Bir kere şu var. Şimdi Türk edebiyat tarihlerine baktığımız zaman bazı bilgilerin, bazı ezberlerin kitap kitap, makale makale tekrarlandığını görüyoruz. Kanonikleşmiş bazı eserlerin sürekli ön plan çıkarıldığını, bazı yazarların sürekli anılıp satır satır analiz edilip bazı yazarların biraz geri planda kaldığını ya da o yazarlara dair üretilen bilgilerin 3 aşağı 5 yukarı birbirine benzer tekrar olduğunu görüyoruz. Oysa gazete ve dergi ciltleri tarandığında yani dönem ziyaret edildiğinde bu insanların yaşadığı ve ürün verdiği yıllara gittiğimizde o yılların matbuatı tarandığında bu insanların hem matbuattaki yeri hem rolü hem mesela çok network'teki yani edebi kamu içindeki rolü, önemi nasıl alımlandığı, nasıl değerlendirildiğini görüyoruz. Bunlar ne yazık ki pek şey yapılmıyor. Yani Nait Sırrı dediğimiz zaman işte ötekileştirilmiş, unutulmuş bir yazarımız diye geçiyor. Oysa Nait Sırrı 1990'ların ortasına itibaren unutulan yazarlar sınıfından çoktan çıktı. Nait Sırrı 90'lardan itibaren neredeyse tüm öyküleri, romanları, pek çok yazısı, seyahat yazıları, oyunlarıyla kendine edebiyat kamusunda yer bulabildi. Üzerine incelemeler yapıldı. Çok önemli eleştirmenler, çok önemli edebiyat tarihçileri kalem oynadılar Nait Sırrı hakkında. Oysa Nait Sırrı'dan bahsederken hep işte unutulan yazar, işte Osmanlı saray çevresini ve işte konak dünyasını anlatan zadegan yazar gibi böyle bir bazı klişeler var. Cinsel yönelimine dair bazı göndermeler üzerinde onu indirgeme gibi bir şey var. Oysa bu kitapta şunu görebiliyoruz. Şimdi bu insanların her birinin kariyerinde, bu üç insandan bahsediyoruz burada. Nait Sırrı, Suat Derviş, Peri de Celal. Bunların kariyerlerinin çok heterojen bir dağılımı var. Yani bunların edebiyat kamusunun çok merkezinde oldukları dönemler var. Çok göz önünde oldukları zamanlar var. Unutuldukları zamanlar var. Yani aslında benim yaptığım araştırmalar ve bütün bu kaynakları taramış olmam sayesinde ben bir tür harita çıkarıyorum. Şu anlamda bir harita çıkarıyorum. Mesela Nait Sırrı Örik, Maarif Vekaleti'nde Milli Eğitim Bakanlığı'nda çevirmen olarak çalışırken Varlık Dergisi'ni çıkarıyor. Yaşar Nabi Nayır ve Sabri Esas Siyavuşgil ile ve bunların üçü arasında bir tek Nait Sırrı'nın parası var. Çünkü devlet memuru olduğu için düzenli maaş alıyor. Ve finanse ediyor Varlığı. Şimdi Varlığın finansmanını sağlıyor 1933 yılından 39-40 yılına kadar. Ve bu sayede aslında Nait Sırrı Örik Türk edebiyatında azımsanamayacak bir popülariteye sahip oluyor. Ve bu dönem içerisinde baktığımız zaman eserlerini yayınlatmak konusunda çok büyük sorunlar yaşamıyor. Yani pek çok öyküsünü, romanlarını tefrika ettirebiliyor. Ana akım ve popüler mecralarda kendine yer bulabiliyor. Aynı şekilde Suat Derviş Türkiye'ye döndü 1933'ten yine 1940'a kadar. Artık işte komünist olarak iyice mimlendiği ve üstünün çizildiği, devletten ve kolluk kuvvetlerine baskı görmeye başladığı döneme kadar çok popüler ve ana akım mecralarda kendine yer bulabilen bir yazar. Peri de Celal ise yine 1935-45 yılları arasında Berlin Ateşesi olarak pardon, Bern elçiliğinde Yakup Kadri'nin yanında sekreterlik yaptığı döneme kadar çok popüler oluyor. Şimdi mesela bu insanların popüler dönemleri medyada yani basın yayında kendilerini yer bulabildikleri, kendilerini var edebildikleri, eserlerini istedikleri gibi yayınlatabildikleri dönemleri, daha sonra matbuatta yavaş yavaş gözden düştükleri, teliflerini alamadıkları, daha ucuza çalışmak zorunda kaldıkları, emeklerinin sömürülükte dönemleri ben bu araştırma sonunda gördüm ve bu yazılarda aşağı yukarı yazar biyografileri çalıştırırken ya da yazarın tüm külliyatı analiz edilirken göz ardı edilen edebi kamudaki yer, önem ve kazandıkları para üzerinden de bu insanları değerlendirmeye çalıştım. Yani bu açıdan kitap biraz daha bu insanları kalem emekçisi olarak hangi yıllarda var olabildiler, hangi yıllarda yok olabildiler. Mesela kitapta Peri-Decelerin hep unutuldum, gözden ırak tutuldum, göz ardı edildim, kıymetim anlaşılmadı gibi bir yargısını tartışıyorum ben. Ve diyorum ki neye göre, kime göre? Çünkü bakarsak Peri-Decelerin yer aldığı yayınlara, eserlerin tefrika ettirdiği yerlere hep ana akım şeyler. Ve yani Peri-Deceler neye dayanarak kendisini unutulmuş addediyor ya da değer görmemiş addediyor? Şimdi bunları tartışıyorum. Bu tartışmalar çok değerli tartışmalar. Çünkü aslında yani edebiyat tamam bir sanat ama bir taraftan bir de sanayi. Yani sürekli bir üretim var, sürekli bir tüketim var ve burada bir para alışverişi de oluyor. Yani yazarlar para kazanıyorlar, yazarlar itibar kazanıyorlar, yazarlar ontolojik olarak kendilerini anlamlandırıyorlar. Çünkü bu dünyada bir anlam arayışı içerisindeyiz. Kendimizi anlamlı, kendimizi değerli, kendimizi kıymetli hissetmeye çalışıyoruz. Bunun için bir sürü şey yapıyoruz. Ve aslında yazmak, bir şey üretmek, bunu insanlarla paylaşıp onlara bir şeyler katmaya çalışmak da bunun bir veçhesi. Ve bu insanlar da aslında hangi dönem ne yaşadılar ve yaşadıklarını nasıl analiz ettiler, kendilerini nasıl yorumladıları ortaya koymaya çalıştım diyebilirim. Bu yeni bir şey.
Evet, bir de sanırım söylediğinde haklısın. Yazarlar, edebiyatçılar bize yeterince okumadılar ya da bize yeterince dikkat kesilmediler. O şikayetler bugün de devam eden bir şey. Neye göre yani bu? O yüzden de bir edebiyatçının var olduğu edebiyat ortamıyla ilişkisini hep göz önünde bulundurmamız gerekiyor bu soruyu sorarken. Ben de çok katılıyorum sana. Suat Derviş için de çok ciddi çalışmalar yapıyorsun Serdar yıllardır. Suat Derviş'in külliyatını senin sayende bugün hepimiz okuyabiliyoruz. Bu külliyat da her geçen gün genişliyor. Daha Suat Derviş'ten okuyacağımız yeni şeyler olduğunu biliyorum ben konuşmalarımızdan. Bu kitapta Suat Derviş'le ilgili özel olarak neler var? Onu da konuşalım ve bitirelim istersen.
Tamam. Yani Suat Derviş benim en çok çalıştığım yazar oldu. Son 20-25 yıllık süreçte. Çünkü Onk Ajansı ve İteki yayınlarının Suat Derviş'in eserlerini basmak konusundaki inadı ve kararlılığı ve benim devreye girmem ve Suat Derviş dizisinin editörü haline gelmem büyük bir hız kazandırdı Suat Derviş neşriyatına. Şu an 35 kitap yayınlandı ve Suat Derviş hakkında bir tanesini senin hazırladığın, editörlüğün yaptığın kaynak kitaplar da yayınlanmaya, Suat Derviş külliyatına dair makalelerin olduğu kitaplar da çıkmaya başladı. Çok değerli çalışmalar yapıldı. Ölümünün 50. yılında çok güzel bir Suat Derviş yılına imza attık hep birlikte. Ve senin de bunda çok çok büyük bir katkın vardı. Bir sergi yapıldı ve Türk Edebiyatı'nda son belki 10 yılda yapılan en önemli sergilerden biri bu. Ve ne mutlu ki bunların hepsini idrak ettik, hepsini birlikte gördük, yaşadık. Dediğim gibi Suat Derviş bana çok fazla şey kazandırdı. Saygınlık kazandırdı, para kazandırdı, amaç ve anlam kazandırdı. Ben de onun bana kazandıklarını karşılıksız bırakmamaya çalıştım ve onun hakkında bulabildiğim her şeyi yazılar sayesinde insanlarla paylaştım. Akademisyenlerle paylaştım, yüksek lisans yapan öğrencilerle paylaştım, yayıncılarla paylaştım. Ve Suat Derviş çok uçsuz bucaksız bir külliyat. Çok yazmış, çok farklı dönemleri, çok farklı kendi kendini var etme coğrafyaları var. Bunların her birine hakim olmak çok zor ama bu kitapta neler görüyoruz? Mesela bir harem ağasının hatıralarını Almanya'da nasıl bir psikoloji içinde yazdığını ve 15 gün gibi mucizevi bir sürede kaleme aldığı bu romanı hiç uyumadan ve sürekli kahve içerek sabahtan akşama kadar iki ayak üzerinde bir pencere pervazına yazdığı bu romanı ile nasıl Avrupa'da büyük bir başarı kazandığını ama Türkiye'de bu başarının hiçbir şekilde bir aksinin olmadığını hakkında 2000'li yıllara kadar ne yazık ki 1930'da yazılmış bu roman 2000'li yıllara kadar bir tane eleştiri ya da tanıtma yazısının bile çıkmadığını görüyoruz. Aynı zamanda Suat Derviş'in üstünün çizildiği dönemde pasaport alamadığı için gözündeki kataraktı tedavi ettiremeyişini, Rusya'ya gidip Türkçesi bugün elimizde olmayan Aşk Romanları adlı romanının telifini alıp katarakt ameliyatı olmak için nasıl bir kampanya başlatmaya çalıştığını, nasıl köşe yazarlara mektup gönderdiğini ve bu sayede Rusya'ya gidip ameliyat olabildiğini öğreniyoruz. Dini tahkir suçlamasıyla daha 1927 yılında yargılanmasını ve Ahmet İhsan'la birlikte hapis cezası almasını, bunun ilk cezası olduğu için ertelenmesini ama bir yıllık bir hapis cezası almasını yazdığı bir yazı yüzünden görüyoruz. Ve bu çok tanıdık, bugün de pek çok Fikir yüzünden, pek çok düşüncesi yüzünden insanlar ceza alabiliyorlar. Yazdıkları yüzünden insanlar tukaka edilebiliyorlar. Suat Derviş'in 1927'den itibaren bunları yaşadığını görüyoruz. Yani Fosforlu Cevriye'nin yazarı ya da işte çok yazan kadın yazar klişelerinin dışına çıkan çok zengin bir materyal sunan Suat Derviş'i pek çok açıdan görüyoruz. Parayla ilişkisini, romanla, aşkla ilişkisine, edebiyatla ilişkisine dair doneler ortaya koymaya çalışıyoruz. Belki şunu söyleyebilirim. Yani tüm bu üç yazar içinde her zaman hayatla bağlarını, edebiyatla bağlarını, parayla ve sanatla bağlarını ortaya koymaya, onları üç boyutlu bir şekilde içinde bulundukları ortamda nasıl bir alan kapladıklarını ortaya koymaya çalıştım. Onları böyle bir kavanoza, fanusa hapsedip de yalnızca tematik olarak ele almaktan ziyade toplumla ilişkilerini, hukukla ilişkilerini, parayla ilişkilerini ortaya koyup daha edebiyat sektörü içerisinde, bir sektör diyeceksek tırnak içinde, nasıl bir yer edinebildiklerini, edinemediklerini ortaya koymaya çalıştım diyebilirim.
Evet, çok teşekkürler Serdar. Son olarak, peki devamı gelecek mi bu serinin? Bu bir seri olacak mı diyeyim ya da kitapların?
Aslında teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Mutlu oldum. İsmi Yad, ruhu şad olsun, benim büyük çalışmamın adı. Yani insanlık komedisi nasıl Boğaz Akın büyük çalışmasıysa, benim de aslında arşivlerden topladığım her şeyin üst başlığı benim kafamda ve ruhumda İsmi Yad, ruhu şad olsun. Her çalışmam bunun bir parçası. O yüzden bugüne kadar farklı isimler çıkan çalışmalarım da aslında İsmi Yad, ruhu şad olsun'un önceki parçaları. Ama yazarlar ve yazar külliyatlarına dair çalışmalarım devam edecek ediyor. Sanat Kritik'te ya da başka mecralarda bugüne kadar yazdığım farklı yazarlar hakkında çok fazla yazı var. Bunlar arasından bir sonraki cilt için 3 yazarı şimdiden seçtim bile. İstiyorsan sürpriz olsun, söylemeyelim şimdi
Evet,
isimleri.
sürpriz olsun
Ama
bence de.
yine çok çok iddialı ve bende hakikaten iz bırakan hikayesiyle insanlar bu 3 insan. O 3 insan hakkında şimdi yazılarımı çeşitlendirip yeni yazılar kaleme alıyorum. Ve sanıyorum bir 6 ay içerisinde 10-12 tane yeni yazı yazdıktan sonra ikinci cildi de hazırlamış olacağım.
Evet, biz de merakla bekliyor olacağız. Çok teşekkür ederiz Serdar. Çok sağ ol
Ben
konuğum.
teşekkür ederim Seval, bana bu fırsatı tanıdığın için. İyi
Hoşça
yayınlar.
kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.